Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Başladık mı? Başladık. Ben başlattım galiba. Farkında olmadan
sen
yine.
Sen bilmiyorsan ben nereden bileyim?
Değil mi? Düğmeye basan benim. Yani. Telefon elimde. Mikrofon elimde. Evet. Bir haftadan daha merhabalar diliyoruz. Merhabalar diliyoruz ne demek ya? Merhabalar diyoruz. Bak bir harf, bak bir harf neler değiştiriyor görüyorsun değil mi?
Sen sahne korkusu mu var acaba?
Sahne korkusu değil canım, yok. Vardır belki de, bilmiyorum. Sahneye çıkmadım. Yani çıktım da çıkmadım.
Hayır, şu an sahne olarak görüyorum ben bunu.
Ya ama şeyi fark ettim bak. Geçen haftaki programı mesela dinlerken, normalde ben dinlemiyorum yani kendimizi. Normal dinlerken şeyi fark ettim ama normal konuşmamla kayıt sırasındaki konuşmam çok farklı. Bir böyle bir hani heyecanlı hali falan var bende. Evet, böyle bir şey oluyorum. İnceden inceden bir heyecan oluyor yani.
Bak bana ne kadar gevşek, ne kadar rahat.
Çünkü normalde çok konuşan bir insan olduğun için yani kendini kasmana gerek kalmıyor.
Hiç, ben hep aynıyım. Sende var hafif sahne korkusu var.
Var var.
İrdeleyelim bunu, ben sana teşhis koyayım. Acaba hastalığı ne, tedavi edelim.
Ben kendi ruh hastalığımdan çok memnunum. Tedaviye falan ihtiyacım yok. İyi böyle. Kafalar güzel.
Şükür senin hastalıklarının tedavisi var. Benim yok.
Senin neye tedavisi yokmuş?
Benim ruhsal hastalıklarımın onarılamaz kadar hasar almış durumda çünkü. Nörolojik problemlerimin gevşekliğin tedavisi var mı? Yok.
Seninki çevresel faktörlerden dolayı çok etkileniyorsun sen.
O ne demek şimdi? Karaktersiz miyim ben? Ne demek istiyorsun? Ben de bir tane su rica edebilir miyim dışarıdan?
İçim kuru dışarıdan geliyor.
Süper.
Ben soğuk istiyorum. Evet. Sıcak içemiyorum ben. Zaten bir de yukarıda soba var. Isınacak 10 dakika sonra iyice lak olacak. Bu arada bir adet konuğumuz var. Yine konuksuz değiliz.
Bir adet.
Bir adet bu sefer. Geçen hafta bayağı bir kalabalıktık.
Evladiyelim.
Bu hafta da aslında...
Bunu düşürebildik bugün.
Bugün elimizde bu kaldı. Bu hafta yine aslında geçen haftaki ekip vardı masanın başında da hepsi kaçtılar, kayıt yapacağız diye hepsi ifil ifil kaçtılar.
Kızım şöyle de herkes kaldıramaz. Bak çekiştirelim azıcık şimdi dinlerken.
Gittik de arkalarından dedikodunuzu yapalım.
Kolay değil.
Şimdi aman dinlerler sonra bizi şey yaparlar, aralarındaki o bitik fenomen özellikle mahveder bizi.
Onun için söylüyorum zaten.
Evet böyle bir ses ver efendim. Zaten yabancı değil. Bizim yine radyo tayfasında. Hande'cim sesini alalım.
Merhaba Hande ben. Radyo Karavan
Napoli ekibinden.
Napoli artı Sicilya ekibinden.
Sende bir sahne korkusu var acaba?
Var evet. Bende sahne korkusu var. Tedirgin oluyorum. Böyle sahne korkusu benim çok küçük yaştan beri var bence. İlkokulda değil, şey anaokulundayken müsamerede şiirimi unutmuştum. Babam çok utanmıştı.
O da nasıl büyük bir utangaçlık ama zaten küçüksün. Böyle şey mahcup oluyorsun.
Sen küçükken yani, kaç yaşındaydın?
Ben küçükken 5-6 falan herhalde. 5 ya da 6 yaşındaydım.
5 yaşında mı şiiri unuttun? Çok evet. Normal.
Evet. Ondan beri bir sahne korkum var benim. Bir tedirgin oluyorum.
Olur olur. Onu çok şey etme. Sonra açılırsın. Ama ben o zamanlarda da unutmuyordum. Bak işte bak gevşeklik doğuştan gelen bir şey. İlkokul 5. sınıfta müsamere var. Böyle işte... Ne denir ona? Skeçler falan yapılıyor. Güzellik yarışması var. Ama şey işte biri ne bileyim nasıl denir? Biri doktor güzeli, biri hemşire güzeli. Böyle karakterleri var güzellerin. Taklit yapıyorsun. Ben ne güzeliydim sizce?
Karpuz.
Deli güzeli.
Deli güzeli.
Boynuma bir saat astım. Kafamda huniyle. Tren oldum sahnede. Yaptım bunu hiç de utanmadan, ağırlanmadan.
Özgür ruh. Tabii. Özgür ruh yani.
Sonra niye böyleyim? Doğuştan böyleyim yani. Gevşek ve rahatım. Kimse kabul etmemişti onu yani. Ben direkt gönüllü oldum. Ben deli olurum diye. Yani. Çünkü bunun için ekstra bir efor sarf etmeme gerek.
Kendini bilmen, o yaşta bile kendini bilmen büyük bir marifet bence. Yani.
Bunu kabullenmek de bence iyi yani.
Şimdi bak birçok deli var. Hiç kendini kabul ediyor mu? Mümkün değil. Ben kendim kabul ediyorum. Bende de var manyaklık. Hatta övünürüm bile bununla yani.
Ama delilik de o kadar kolay bir şey değil. Önemli bir paye. Şimdi deli deyip de gerçek delilerden burada rol çalmamın, o kadar deli sayılmam yani.
Level'lar farklı canım. Ben orta level'da olduğumu düşünüyorum yani. Tam üst seviyede değilim.
Bende de var. Bende ama kendini daha çok sinir olarak gösteriyor delilik. Sinir anında çıkıyor. Çok hoş olmuyor bence.
Ya onu az önce konuştum. Ben kavga sırasında şuurumu kaybettiğimi bilirim yani. Ertesi gün böyle hani ne yapmışım lan ben diye kendimi sorguladığım. Tabii canım hatırlamayıp komple şuuru kaybedip kendime zarar vermişliğim bile var yani.
Yuh. Bak kaldım yuh. Yok be. Ben çabuk alevleniyorum. Hani şey...
Saman alevinden.
Agresifliğim ondan yani. Ben her şeye sinirleniyorum. Hemen sinirleniyorum. Böyle birebir işte kızdım mı sana bir şeyden dolayı hemen saldırıyorum. Sesim yükselir. Kestirip atarım falan. İşte biraz önce konuşuyorduk. Hemen kestirip atarım ben. Tamam bitti. İşte bana eski sevgilim şey diyordu. Kapı eşiğinde duruyorsun. Bir ayağın yani bir ayağın dışarıda. Ama sonra ne yapıyorsun? Şey oldu. Ben aslında
askeri.
Öyle demek istememiştim ben.
Ya yani ben bunu yaparken ben bunu derken aslında şunu yapmak istiyordum, şunu demek istiyordum falan. Çok hayatım tükürdüğümü yalamakla geçiyor. Böyle hep geri dönerim. Hep yani. Yeter ki karşı taraftan böyle bir göz kırpsın bana. Hani adım atmasına bile gerek yok. Ben bileyim ki karşılığını alacağım. Hemen dönerim. Hemen. Hiç öyle o bitti falan şeyim yoktur. Arkadaşlarıma da hakeza. Sinirlendiğim zaman hemen tepki gösteririm. Tamam. Sonra?
Ben bayağı kendi içimi süründürürüm yani. Bir sene, iki sene bilmiyorum artık o süreci de alttan ala şişiririm kendimi. Patladım mı da ama güzel patlarım. Net yani.
Evet ben de öyle yapıyorum ama belli olmuyor işte hani o karşımdaki insanı sevme derecemle ve yakınlık derecemle alakalı olarak.
Ben de şey mesela ne kadar çok değer veriyorsam karşımdakine patlamam da o kadar çok yüksek oluyor. Çünkü o kadar uzun bir süre sarfında şey yapmışım hani kendimi sindirmişim, alttan almışım falan. Ama umursamadığım biri olduğunda hiç umurum değil. Direkt suratına patır patır küfrümle basarım, döner arkamı giderim yani. Çünkü umurumda değil karşımdaki kişi yani.
Evet. Evet. Benim de öyle oluyor. Yani çok hızlı sinirleniyorum ama çok hızlı da affediyorum. Çünkü kin tutmak gibi bir şeyim yok yani. Meziyetim yok. O yüzden kindar olmadığım biraz için çok hızlı sönüyor. O böyle saman alevi gibi bir anda yükselip bir anda ondan sonra sönüyorum. Ondan sonra rahatlıyorum. Ama o sinir geçtikten sonra çok rahat hissediyorum kendimi yani.
Kuş gibi hafifliyorsun.
Kuş gibi hafifliyorum. Çok güzel oluyor.
Ben sevdiklerime daha çok sinirleniyorum. Daha büyük tepkiler veriyorum. Normalde vermeyeceğim tepkiler veriyorum. Çok sinirleniyorum. Yani sevdiğim bir şey yaptığı zaman, sevdiğim insan şey yapamıyorum, hazmedemiyorum. Halbuki ne alakası var? Herkes her şeyi yapıyor.
Ben o kavgayı kendi kendimeyken yapıyorum. Böyle içten içe böyle şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye kendi başımayken.
Sen aslında olmayanı olduruyorsun kafanda. O kadar büyük değil belki problem, büyütüyorsun bence.
Bizde de kız kardeşinde şöyle bir şey oluyor. Çocukluğumuzdan beri inanılmaz kavga ederiz ama inanılmaz da birbirimizden ayrılamayız. Annem zaten hep şey derdi, kedi köpek gibisiniz, bir gün birbirinizi öldüreceksiniz diye korkuyorum derdi. Hala öyleyiz yani, tabii artık olgunlukla o kadar büyük kavgalar etmiyoruz da bir anda sinirle birbirimize hani abuk subuk bir şeyler söylüyoruz ama bağıra çağıra. 2 dakika sonra yemek yiyecek misin? Yiyeceğim dedim sana. Hani bu moda dönüyoruz böyle. Hani o tamamen geçmiş oluyor. Sadece 2 dakikalık bir mevzu. 2 dakika sonra her şey normale dönüyor.
Kardeşler aslında olur mu? Annemler de mesela 5 kardeşler kavga ettikleri zaman dersin ki hani 3. Dünya Savaşı çıkacak herhalde aralarında. Sonra aradan yarım saat geçiyor, bir bakıyorsun gayet hani çay mı istiyorsun? Tamam tamam falan diye böyle o modda bir sakinlikle. Gerçi bizde Karadeniz olmanın verdiği bir şey de var. Bizde en ufak bir tartışma çıktı ev böyle hani ev sesler düşüyor, yükselir. Hani el kol hareketleri böyle
zaten
bir aşırıya kaçar. Tabii
ya,
hani onun da verdiği bir şey var. Ama onun dışında aradan dediğim gibi işte yarım saat geçtikten sonra sanki orada o kavga hiç yapılmamış, o tartışmalar hiç olmamış gibi gayet normal bir düzende devam eder yani.
Yani şey, sevdiğin insanlarla, çok yakın olan insanlarla bu ilişki bence sağlıklı. Bana sağlıklıymış gibi geliyor en azından. Gerçekten benim delilimden.
Nazın geçiyor işte. Ben mesela işte bağırırım, çağırırım annemi mesela, söylenirim. O biliyorum, o şey yapar, içlenir aslında. Hani küs kalma potansiyeli var onun. Fakat ben o kadar lakayt bir insanım ki söylenirim, söylenirim, bağırırım, dönerim 10 dakika sonra. Şu nereye koydun? Yani gayet normal ama benim için oldu bitti, kapandı çünkü mevzu.
Evet,
çok büyütülecek bir şey değil. Ben döktüm çünkü içimi. Sonra kaldığım yerden devam ediyor. Kadıncağız da küsemiyor bana.
Çok sevdiğin insanlarla bunu yaşamak aslında iyi bir şey bence. Çünkü o enerjiyi iki tarafta boşaltıyor ve ondan sonra rahatsın. 5 dakika sonra bir şey yok. Hani senin aklında da kalmamış oluyor. Söyleyeceğini söylüyorsun. Yani o iyi bir şey.
Ben biriktirmek, bak biriktirip biriktirip olmayacak bir yerde patlamak bence daha sağlıksız.
Onu bazen yapıyorum ben. Yani
ben de, var. Ben de bazen değil, hep var da işte. Gerçi bu artık yavaş yavaş hani o durumun farkına vardığım için yapmamaya özen gösteriyorum yani. Şey yapmıyorum artık. O kadar çok kurmuyorum içimde.
Şey, biraz önce konuşuyorduk bu net konuşmayla ilgili. Ben mesela insanlarla diyaloglarımda hep karşıdaki insanı kırmamak için dolaylı yoldan anlatmaya çalışırdım. Hani anlamasını beklerdim. Bu çok yanlış bir davranış ama ben buna ancak yani 28-29 yaşımdan sonra falan idrak edebildim böyle. Bunun aslında yanlış olduğunu, insanların bu kibarlık seviyesinden değil.
Bazı insanlar kibarlıktan anlamıyor. Bodoslamacat diye söyleyeceksin yani. Öküz olacaksın biraz bazısına.
Aynen. Ben bunun çok kaba olduğunu düşünüyordum. Hani bu kadar her şeyi net konuşmanın kötü bir şey olduğunu düşünüyordum. Kafamda nasıl bir imaj varsa artık böyle insanlarla ilgili. Sonra hani fark ettim ki bu gerçekten kötü bir şey değil. İnsanlarla direkt bu şekilde diyalog kurmak daha sağlıklı. Mesela bana yakın bir arkadaşım şey dedi bir keresinde. Ben ona şaka ile karışık bir şey söyledim. Ne söylediğimi hatırlamıyorum. İşte sen de şöylesin dedim. Sen benimle böyle konuşamazsın dedi bana. Ben bir düşündüm böyle. Doğru söylüyor aslında. Hoşlanmadığı bir şey onu niye söylüyorum? Rahatsız oldu ve bana direkt bunun tepkisini verdi. Ama hala yakın arkadaşız. Demek ki bir problem yok. Böyle yavaş yavaş insanlardan bu tip şeyleri duyuyor. Aslında bunun sağlıklı bir iletişim şekli olduğunu özellikle iş yerinde daha iyi idrak ettim. İş yerinde falan da şu anda mesela hani bir şey olduğu zaman insanlara dolaylı yoldan anlatmaya çalışmıyorum. Direkt söylüyorum. Şunu şöyle yapmadan hoşlanmıyorum. Böyle yapma. Benimle böyle konuşamazsın. Ya bunu bu şekilde söylemek kötü bir şey değil. Daha direkt iletişim daha iyi bir şey gerçekten. Ama algılamam biraz yavaş olduğu için ancak idrak ettim ben.
Ya bak şimdi söylemediğin zaman ne oluyor? Şimdi İçten içe sen karşındaki insana sinirlisin, kırgınsın belki. Ne oldu çok önemli değil. Gün be gün doluyor doluyor, üstüne biniyor. Çünkü karşındakiyle paylaşmıyorsun bunu. Sende birikiyor, sende bir birikim oluyor. Ve bu hareketlerine, davranışlarına, karşısındakine hissettiklerine değişiyor. Tamam. Ya, ilişkilerde de aynı şey geçerli. Arkadaşına da aynı şekilde. Söylemedin, etmedin ne olacak? O senin aynı şekilde işte benimle konuşamazsın demezsen aynı tonda konuşmaya devam edecek. Aynı şeyleri söylemeye devam edecek gibi. Ve çözülemeyecek bunlar. Gün gelecek sana bana şu bardağı uzatır mısın diyeceksiniz. Birbirinize gireceksiniz.
Evet, öyle oluyor.
Bu buna sebep oluyor. Söyle daha kardeşim, bu ayıp değil. Beni şu an çok sinirlendiriyorsun de mesela. Çünkü her türlü ilişkide ya o an sıcağı sıcağına vakit geçmeden ya problem çözülecek ya sümen altı edeceksin ve unutacaksın. Eğer vakit geçtiyse problemlerin, çünkü ay biz bunu bir ay sonra çözeriz, dur vakti gelsin, ortalık soğusun diye bir şey yok. Ortalık soğuyorsa eğer unutacaksın onu, bir daha lafını etmeyeceksin ya da sıcağı sıcağına çözeceksin. Başka türlü çözülemez.
Evet, birikir sümen ya. Sümen altı yaptığını düşünüp sonra içine atıp aslında arkada böyle background'da sürekli o kafanda, evet, dönen bir düşünce haline geliyorsan o işte insanın patlama noktası oluyor. O zaman dediğin gibi şu bardağı uzatır mısın dediğinde bardağı kafasına atasın geliyor.
Çok atıyorsun da.
Evet, atıyorsun da.
Çünkü yani sen kendini oluyor, yıpratıyorsun. Karşındakini de yıpratmaya başlıyorsun. Pasif savaşa dönüyor.
Evet.
Senin ona olan işte o kötü yaklaşımınla o da sana kötü davranmaya başlıyor. İster istemez
aslında ha. Aslında nedenini de bilmiyor.
Kimse bilmiyor nedenini ama uzaklaşıyorsunuz birbirinizden vakit. Sonra ortalık bir soğuyor falan, ne oluyor? Evlilikler bile bitiyor canım böyle. İletişim arkadaşlar, her şey. Ben bir saniye bir telefon açabilirsem.
Her şeyin başı iletişim.
Her şeyin başı.
Bir şey, hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa.
Yo, insanlar da koklaşabilirler. Neden olmasın? Hoş aktiviteler bunlar. Hasret kaldığımız aktivite. Bana bir saniye izin ver.
Böyle yani.
Net olarak budur. Bu arada biz yine şarkıları falan seçmeden bodoslama kayıda girdik. O yüzden şarkıları ben bir yandan düşünüyorum ne çalsak diye de. Senin aklında bir şey var mı? Şöyle girişe kondurabileceğimiz.
Evet, var. Cinquanta Mila.
Yine geldi.
O zaman Tarzan Özpetek'in en sevdiğim filminin şarkılarından bir tanesi. Bu şarkıyı dinleyelim.
Girişte onu dinlemiştik. Tabii biz onu dinledik aslında.
Dinlemiş
tabii.
Dinlemiş kadar oldum Hande. Sen söyledin, ben o şarkıyı dinlemiş kadar oldum şu an. Ne, hangi şarkı ama?
Bir daha alalım.
Cinquanta Mila. Eğer doğru telaffuz ediyorsan böyle yani. Böyle bir şey.
Buluruz. Dinlemiş. Dinlemen onu biraz. Az evvel dinlediğimiz değil mi?
Biraz önce dinlediğimiz.
Ben de çıkaramadım ismini, tamam. Hiç telaffuz edemediğim.
Sahne korkusu forever.
Sonra peki şimdi mesela şimdi bir şarkı dinlesek ne dinlerdik? Hadi bakalım.
Ama yani öyle repertuar da benden. Şimdi ne dinleyebiliriz?
Ya sen öyle bir aya eşikte falan deyince, gerçi geçen hafta da çaldık Sezen'den ama yine son albümde öyle bir şarkı var. Canımsın Sen diye bir şarkısı var. Onun da bir arasında öyle bir sözü var. Hani bir ayı eşikten dışarıda git gidersen diye bir şarkı sözü var.
O şarkı benim olsun.
O şarkı senin olsun.
Ben bir dinleyeyim onu. O benim olsun.
Ya hakikaten çok güzel bir şarkı olmuş. Hatta dur bakayım, tam hatırlamaya çalışayım. Bir ayı eşikten dışarıda git gidersen bu gönül senden çoktan razı, nasıl istersen diyor.
Ya ama çok ağır konuşuyorsun Serap. Bak zaten yaralı bir insanım ben. Ay, daha yeni ameliyat olmuşum. Ayıp.
Ameliyat diğerine mi geldi? Çok özür dilerim.
Hep ameliyatlı yerimden vuruyorsunuz beni ya. Çok çok kırıyorsunuz. Çok kırıcı oluyorsunuz.
Ya şimdi de onu dinleyelim. Sonra yine döneriz.
Adın başka, tadın başka, sığmıyorsun ele avuca, delisin sen. Dilerim ki benle yaşa, bildiklerin ezber değil, yenisin sen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutup kendimi bir divaneye takıldım ben. Ayağı eşikten dışarıda git gidersen bugün. olsan razı nasıl istersen. Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben, unutup kendimi bir divaneye takıldım ben, ayağı eşikten dışarıda git gidersen, bu gönül çoktan razı senden nasıl istersen.
Nesi?
Cep sevgilisi. Ha. Portatif, katlanabilir, taşınabilir. Çok rahat taşınabilir.
Ondan... Hani hiçbir erkek beni kaldıramaz gibi bir derdin yok.
Yok, yani. Bütün erkekler beni kaldırabilir. Hiç de zorluk çekmezler. Yani kaldırabiliyorlar. Denedik zaten, kaldırılabiliyor.
Tek elle şöyle direkt hani.
Evet, beni tek eliyle kaldırabilen sevgilim oldu. Birden de fazla.
Ama şimdi yok.
Herhalde 1.90 boyuna falan yapılı bir insandı. Yok.
En uzun 1.88 oldu. En kısa 1.78. Ya 1.86'na düşmedim. Sevmiyorum. Uzun seviyorum.
Güzel. Ben bile
İnsan kendinde olmayan şeyi.
Ama benim arkadaşlarım bana hep şey der. Benim çok uzun boylu kız arkadaşlarım. Uzun boylu erkeklerin kısa boylu kadınlardan hoşlandığı konusunda bir savları var.
Evet, kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum.
Bilmiyorum ya. Benim sevgililerim benden hoşlandılar. Onu biliyorum da. Ama hani bu gerçek midir, önemli midir? Ben uzun boylu erkek seviyorum. Bir 80'den aşağı olmayacak yani. İşte. He, şimdi buldum da bunar mıyım? Yok. İşte Allah kimseyi yok.
Açlık tabii, açlık.
Bayağı çok zorlandım, bir döneme girmiş bunu. Ya işte ama şunu fark ettim ki flörtlere falan çok uzak kalmışım. Serap Şahin dün akşam. Göz göre göre diyeceğim, benim gözüm de görmüyor Allah kahretsin. Çocukcağızı kaçırdık değil mi Serap?
Gerçi ben o çocuğu görmedim, tipini falan sen gösterdin de görmedim.
Biz seni neden yolcu ettik zannediyorsun? Allah. Yiğit'le Sema ile üç kişi. Hmm. Niye seni yolcu edelim ki biz?
Tabii ben de şaşırdım zaten, bir an bunlar baktım üçü kapının önüne dizilmişler, beni yolculuyorlar. Aa dedim, hayırdır, normalde kıçıma tekmeyi basar yollarlar beni çünkü.
Çünkü dedim ki şimdi ben körüm ya arkadaşlar, net göremiyor olabilirim, bir bakın bir şeye benziyorum diye.
Bir kontrol etmelerini evet. İstedin. Sensiz bir çekildi. Evet, ona göre yürüyeceğim.
Ona göre yürüyeyim dedim. Ama ben yürüyene kadar tabii. Çocuk gitti. Ama şey yapacaktık. Ben doktorumla evleniriz diye düşünüyorum. Çünkü şey yaptı yani, çok ilgili kendisi. Baktım reçeteye telefon numarasını yazmamış ama lan bir de dinliyormuş. Ciddi yanırmışım. Yazıyor mu bu kız bana falan. Şey.
Böyle bir sendrom var ama zaten yani. Hastaların doktorlarına aşık olması gibi bir sendrom gerçekten var yani.
Uzun boylu yani, tek şeyimiz tutan o. Çocuk uzun. Şimdi ben yaşlarda bir çocuk. Genç. Belki benden ufaktır, bilmiyorum. Çok ilgili sağ olsun. Doktorlarımın hepsi ilgili de. Baktım reçeteye. Çünkü bir sürü ilaç yazdım. Onların hepsi ilaçmış. Ben de bayağı bu kadar çok yazdığına göre telefon numarasını da biliştirmiştir.
Sana mektup yazdı aslında tabii.
Ama yok. Çünkü bana dedi ki en son.
Yazsa okuyabilecek misin acaba
yazıyı?
Telefon numarasını yazıp yazmaması hiç önemli değil. Bana çünkü kontrole geleceğin zaman başka bir doktordan randevu aldık. Sen gel bana da görün dedi muhakkak. Ha. İşte o da beni seviyor. Biz evleniriz büyük ihtimalle.
Sana karşı boş değil.
Yok. Yok. Çok şüphem yok. İşte herhalde yüzük falan bakacaksa o yüzden o arayılığı şey yapmak istemiş olabilir.
Sen arayı açma o zaman, sık sık kontrole git bence. Bence haftada bir git sen kontrole.
Babana dedi zaten. Başın sıkıştı, bir şeye aklın takıldı. Gel beni bul, ben buradayım dedi. Şimdi niye telefonunu vermedi? Çünkü çocuk beni görmek istiyor. Telefonla olmaz. Tabii. Hani gel bir şeye başın sıkışırsa gel gör falan dedi.
Şey, eski usul bir insansa öyle telefonla çok münasebet kurmak istemiyor.
Yani telefonla çok haşır neşir olmaması da iyi bir şey yani.
Tabii. Sonra şey zaten baktım yani öyle Twitter hesabı, Instagram hesabı falan aktif değil. Erkeğin en şeyi zaten.
İdeali.
Ama işte nöbetler. Allah'ım bir dinleyecekler. Gerçek falan zannedecekler. Harbiden ha. Çünkü bütün doktorlara gerçekten baktım internetten. Diyecek bu gerçekten bana bakmış.
LinkedIn falan da baktın mı?
Yok, LinkedIn'den. LinkedIn'den ama bakarsam görürler.
Olsun canım.
Olmaz.
Profilini olmadan gir. Profilin olmadan gir.
Hayır, profilini gizleyip bakabiliyorsun.
Evet.
Bakma.
Google'dan yaz.
Bütün doktorlarıma döndüm baktım raporlardan. Şimdi şöyle bir şey var. Ameliyat. Ben daha önce ameliyat olmamıştım. Şimdi üst üste iki ameliyat oldum. Bu arada geçen programdan bu yana ben ameliyat oldum. Araya da bir ameliyat sıkıştırdım. İki de pantolon diktim. Abi düşündüm. İlk ameliyatımda 5-6 kişi vardı. İkincisinde de 5-6 kişi vardı. Bunlar ekip olarak giriyorlar. Hemşiresi bilmem ne. Hepsi maskeli zaten. Ben hiçbirini tanımıyorum. Hepsi beni tanıyor. Ondan sonra ameliyathaneden çıkıyorum. Daha ayılmamışım narkozdan. Böyle sedyeyi ilerletiyorlar. Hemşire de herhalde.
İlan falan etmedim.
Yok. Hiçbir şey söylememişim. Çok sakin uyanmışım. Neyse. Hemşire kız bana şey dedi. Herhalde hemşireydi, bilmiyorum. Bütün arkadaşlar sizi nereden tanıyorlar dedi. Ben de yani tek gözle bakıyorum zaten, malum. Bana niye soruyorsun? Dur ben daha ayılmadım. Onlara sorsana dedim, nereden tanıyorlar. Hepsi tanıyorsunuz.
Ayılmamış bu cevabı verebilmesi muhteşem.
Ay çok coolum. Hande bir görsen beni. Yani o kaza anı, kaza sonrası. İşte doktorlarla konuşmam etmem. Allah'ım bir coolum, bir soğuk kan.
Hasalet var yani.
Bir efsaneyim her hastanede, öyle böyle değil. Her işimi kendim görüyorum falan. Kontrole gittim pazartesi günü, yalnız. Doktor kontrole gelince, dedi ağır ameliyat. Katarak hoplamış yerinden. Kataraktın bile fingirdek kardeşim. Bir duramadı yerinde, gözüyle etsin. Gittim, bütün işlerimi kendim ayarladım, ettim. Ay azıcık babamı atayım şuradan. Ben ne anlatıyordum? Şimdi garson çocuk gelince suratına demeyeyim diye konuyu değiştirme çabasındaydım. İlk ameliyatıma girmiş 5-6 kişi. İkinci ameliyatı yani toplamda en az 10 kişi memelerimi gördü. Ve hepsi maskeliydi. Ben onların hiçbirini tanımıyorum.
Bir an da siz göreceğim
bir deseydin. Bir düşündüm böyle. Lan dedim. O rezalete bak. Artık bana karada ölüm yok. O kadar rahatım ki.
Seni artık bu yaz çıplaklar kampında falan görürüz
hiç,
yani.
Hiç yadırgamam yani. Çünkü böyle yuvarlak ne onlar, monitöre mi bir şeyler takıyorlar ya. Erkek miymiş, kadın mıymış, ne takıyorlar, bakmıyorum bile artık. Ay, sıkıntı yok, çıkarayım ben bunu. Tek avantajı şey, poponu kimse görmüyor.
Vay.
Çünkü herhalde göz polikliniği olmasından kaynaklanıyor. Çünkü çamaşırını çıkarttırmıyorlar. Ve şey böyle tünik gibi kapalı. Hani o arkası açık önlükler var ya, bu onlardan değil. Bunu böyle kafandan geçiriyorsun. Tek kolu da kapalı. tek omuzun açık böyle bağlıyorsun. Arkan kapalı yani. Poponu kimse görmüyor. Bari popoyu kurtardık.
Kötü kurtardıysa niye?
Terbiyesizleşme lütfen. Popo diyorum burada.
Sen de kibarlı mı? Geçen hafta öyle demiyordun. Biz göt diyoruz. Oturma organı kullanıyorsun sen falan diye.
Ameliyatlardan çıkınca insan hemen bir şeyine o önlüğe falan bakıyor. Hep böyle Amerikan filmlerinden kalma poposu açık sahneler vardır ya. Hep böyle bir dönüp bakıyorsun. Acaba içinde çamaşır var mı? Yok mu?
Bana kim dedi ya? Teyzem galiba. O da kaç tane ameliyat oldu. Oo, bu kapalıymış, ne güzelmiş falan. Düşünebiliyor musun ailenin rezaletini? O kadar çok hastalık geçirmişiz ki. Ya ameliyat önlüklerine falan özeniyoruz birbirimizin. Ay benimki böyle değildi. Seninki güzelmiş.
Senin önlüğün pembe mi yoksa, çok güzelmiş. Benimki hep yeşildi falan diye böyle.
Mor. Hoş bir rengi vardı. Yakışırdı bana mor.
Ameliyat
kim dedi ya?
Şeyi, modası.
Bir bone veriyorlar takıyorsun. Birisi dedi bana fotoğrafını çekeyim mi bu halde diye. Seni dedim silerim yeryüzünden. Kim olduğunu şu an hatırlamıyorum. Çekeyim çekil.
Niye kız öyle de bir anın olsaydı hatırlamasın?
Yok be, düşünsene zaten böyle kocaman bir önlük. Zaten o önlükler insanlar için yapılmış. Benim bileklerime kadar geliyor. Malum cep sevgilisiyim.
Cep insanıyım da bari ya. Ameliyatlı haline bile cep sevgilisi diye sıkıştırıyorsun oraya.
Ay sıkıştırın şimdi... mağdurum ama. Asıl şu an sevgiye, şefkate, ilgiye muhtacım.
Ben işte haftada bir doktora gidiyorum ben de sana. Ve haftada bir kontrol.
Ay var aslında başka doktora, ya net göremiyorum işte bak, gözünden ameliyat olmak böyle, ya net göremiyorsun etrafı, gözden kaçan bir iki yakışıklı oluyor. Hani kendimi acındırırmışım falan, düdüğü diyorum zaten, her şey bir yana diyorum, kolun ağrıyacaksın yine. Şey hani bunca zamandır yalnızım, kaç ay oldu, bu halimle tek gözümle birilerini tavlarsam çok komik olur diye. Nitekim tavlamadım.
İyi olur ya, komik olmaz.
Ama bir asla bilemeyeceksin hani, düşünsene acaba sana acıdığı için mi seninle birlikte?
Ay hakikaten ha.
Tabii. Boşver, her yol Bağdat.
Ya da saçma olabilir. Ya da
olsun da nasıl olursa olsun.
O başka. Bak o başka. O dediğin çok doğru bir nokta. Çok doğru. Ama asla bilemeyeceksin. Sapık da olabilir.
Niye göz sapı ama?
Bir gözü, korsan, bir gözü korsan mesela. Var. Olabilir.
Bir gözü kapalı kıza gidiyormuş mesela.
Yaparız
ya,
sıkıntı yok.
İstanbul'da bir gözü kapalı kız arıyormuş mesela. Bunun gözü daha açılmamış esprileri sonra üstüne.
O konuyu tamamen yanlış anlamışım eğer. Çocuğum göz açılmamış bu demek değil. Ama yakışıklıysa sıkıntı yok.
Ay, hiç hemen sıkıntı yok. Düşürmek lazım bence, o sıkıntı olur ileride.
Allah aşkına satranç mı oynayacağız? Erkek akıllı olacak da ne olacak? Ay ama yakışıklı olsun da ne gerek var? Benim aklım ikimize de yeter.
Nagihan iyileşmiş bence. Çok iyi şu anda. Turp yani. Söylemlere falan bakıyorum da
hiç o performans şeyden olmuyor. O performansı hiç kaybetmedi canım, onda bir sıkıntı yok.
Yapıyorum ama göremiyorsun. Maalesef göremiyorsun.
Bir de böyle bir durum var şimdi. Sen normalde gözünü hangi gözle kırpıyorsun? Ben çünkü ikisini aynı anda kapatamıyorum. Bir sadece bir gözüme göz kırpabiliyorum. Senin eğer göz kırptığın gözün kapalıysa şu anda o sıkıntı. Dene bakalım.
Ben sol gözümü kırpıyormuşum, evet.
Ben sağı kullanıyorum. Sağ kullanıyorum.
Ama iki kaşımı da kaldırabilirim. İki kaşımı da ayrı ayrı kaldırıp indirebiliyorum.
Ben de sadece sağ gözümü kırpabiliyorum.
Kaş kaldırmada da sadece sağ kalkıyor bende. Sol kalkmıyor.
Yok, ikisini de oynatırım böyle.
Oynak karı olduğun için.
Aa terbiyesiz. Cilveli denmesini tercih ediyorum ben. Oynak mı oynak, hoş değil. Basit kalıyor.
Programın kaba tabirlerini kullanan insan benim yani, o yüzden.
Aa işte neticede şimdi...
Rolleri paylaştık.
Yani bir seks yapayım var. Yalnız burada ben de bir çay rica edebilir miyim? Çünkü kahveden içim çıktı artık sabahtan beri. Yok yok, gelir canın olacak. Şey buradan Sema'ya sevgilerimi iletiyorum. O son zamanlarda fotoğraflarda bu kadar seksi çıkması acayip canım sıkıyor.
Dün akşam
burada ilk efsaneydi ben olmalıyım, tamam mı? Yani benim doğum günümdeki fotoğrafta nasıl benden daha seksi çıkabilirsin kardeşim? Bir yandan gösteririm ben sana şimdi. Terbiyesiz insan ya.
Ya Hatun hakikaten bir efsaneydi dün akşama. Bayağı bir sağlam imzasını attı yani aramızda. Bir duruşuyla yeri göğe inletti yani.
Ha evet, gördüm. Bak, gördüm bu fotoğrafı.
Görünmemesi mümkün değil. Keseceğim arkadaşım ya. Bu tarz insanlarla arkadaşlık etmenin bir manası yok. Hoş değil. Hiç hoş değil yani. Şimdi ha, en çok beni seveceksiniz şu ara. En çok benimle ilgileneceksiniz. Ben Serap'ın surata bak.
bu şey gibi oldu. Hani güzel kızlar çirkin kızlarla arkadaşlık eder falan gibi bir muhabbet var ya, yanında hep çirkin geziyor ki
onun güzelliği daha çok öne çıksın.
Var, ama var, biliyor musun? Var gerçekten, bence de var.
Geçenlerde Napolyon'la ilgili ne izledim? Bir diziler, filmler, bir şeyler izliyorum. Napolyon'dan bahsediliyor. 1.70 boyunda mıymış, neymiş, evet, Napolyon aslında? Etrafındaki bütün yakın subayları uzun boyluymuş. Uzun boylulardan seçiyormuş. Bu nedenle kısa olduğu algısı oluşmuş bu şeyde. Bizde yani, tarihte. Çok mersi. Aslında 1.70 mi 1.71 mi ne boyu varmış Napolyon'un. Şimdi o geldi aklıma. Ama çok mantıklı değil mi? Yani senin etrafındaki herkes uzunsa, benim ben aslında mesela kısa değilim.
Biz çok uzunuz.
Tabii.
Biz
çok senin uzunuz. Boyun kaç?
1.73.
Ya senin boyun kaç?
1.74.
Ben kısa değilim ki. Değilim abi. Yani
tamam, ben onu kabul ediyorum. Biz Türkiye ortalamasının üstündeyiz zaten yani.
Gerçekten hani.
Gerçekten. Ama Türkiye ortalaması da 1.50 değil anne şimdi yani.
Sus. Sus, çok konuşma. Ben de zaten 1.50 değilim.
Hani 1.65, 1.70 arası Türkiye ortalaması. Hayır, biz hayır, bir tık üstündeyiz.
1.60. Gerçekten öyle. Türk kadını 1.60.
Son yani sonradan şu andaki jenerasyon bence daha uzun eskilere göre. O yüzden şu anda daha normalleşmeye başladım artık. Daha normal hissediyorum kendimi. Eskiden hep her ortamda hep en uzun benmişim gibi oluyordu. Çünkü hani ortalama Türk erkeği zaten benim boyumda yani hani. Otobüste, metrobüste hep
şöyle şimdi benden
çevirdiğim zaman insanların tepesinden bakabiliyorum mesela. Hani
benim şimdi mesela benden 7 yaş küçük bir kuzenim var. Yani hani çocuk zaten şu an herhalde 1.85'e falan erişti yani hani. Lan bir dur lan, küçüksün sen hani, bir kısa kal diyemiyorsun artık, almış başını gidiyor hepsinin boyu.
Jenerasyon uzuyor işte, bilmiyorum.
Yedi çok oldu beslenmekten diyorum ben.
Yedi oldu, bir de daha anne karnındayken bir sürü işte yok folik asit bilmem ne, bir sürü şey alıyorlar, bir sürü takviye alıyorlar.
Niye folik asit, magnezyum falan? Ay şimdi benim kuzenin eşi de hamile. Hani iyi geliyor diye diyor doktorlar.
Yo, iyi zaten. Kötü bir şey değil yani. Sonuçta hani uzun boylu olmak kötü bir şey mi? Niye öyle söyledin?
Kötü bir şey tabii.
Sen kendi bakış açınla bakma. Bizimkiyle de empati kur biraz bizimle de.
Tabii ya. Düşünsene. Şimdi sen evet biraz önce söylediğim işte. Türk erkeği standartlarında kadınlarsınız. E zaten 1.80'in üstü de benimle birlikte oluyor. Zor tabii haliniz.
Sonra ben ay götüm deyince ben kaba oluyorum, ben kötü oluyorum işte. Götüm.
Canım. Sen de benden 7 yaş ufaksın, benden 25 santim uzunsun ama.
O senin kısalığından kalan bir şey. Sen normal değilsin, ben normalim.
Peki, tamam.
Kabul et bunu.
Burada bir tane daha boncuk var, bu da mı benim?
Hepsi senin.
Bunun boncuğu düşmüş.
Hepsini sana almıştım.
Anneciğim bana nazar boncuğu aldı, taktı.
Evet, nazar değiyor bu aralar Nagihan'a bence.
Selvi boyuma belki. Büyük ihtimalle Selvi boyuma nazar değiyor. Ben hep ondan şüpheleniyorum.
Selvi boyunu olmasa da bir şeylerine nazar değdi. Kesin bende bir müdahale etmek lazım bu duruma dedi. Bir de geçenlerde ya radyodaki bir programdaydı ya bir yerde duydum. Başkasının alıp taktığı nazar boncuğu işte daha iyiymiş. İnsan kendi kendine takmamalıymış. Başkası ona hediye edince daha işlevliymiş gibi bir şeyler duydum. Ben dedim ki hemen Nagihan'a bir nazar boncuğu takalım da. Nazardan kurtulsun.
Buradan suretle, yani buradan hareketle, suretle denmez. Şimdi başkası, arkadaşın tanıştırdığı sevgili kalıcı olabilir.
Bak ya, her şeyi oraya yoruyor bir şekilde ya. Allah'ım ya.
Böyle birbirimize arkadaş paslayalım. Bekar arkadaş.
Mantıklı.
Çok mantıklı.
Çok mantıklı.
Bak, eskiden ilişkiler neden daha çok uzun sürüyordu? Şimdi çünkü kendimiz tanışıyoruz. Annemin bir lafı vardır. Benim tabii 20'li yaşlarımın başında. Nereden tanışıyorsun? Barda tanış. Benim çoğu sevgililerimle barda, kafede tanışıyordum. Annem hep şey derdi. Heh, gene bulmuş bardan. Sokakta bulunan sokakta kalır derdi.
Ya şöyle oluyor, birisinin aslında referansıyla tanışmış oluyorsun. Birisinin referansıyla tanıştığın zaman belli bir şekilde o kişinin altyapısını, background'ını bildiğin için güvendiğin belli noktalar oluyor. Az çok birilerinden bir şeyler duyduğun için Hani evet yani resmen referans işi bu yani. Ben son zamanlarda mesela...
Çabuk adapte olabiliyorsun.
Evet. İçin. Tanışan arkadaşlarıma falan bakıyorum. Evlenen arkadaşlarıma bakıyorum. Hep birisinin böyle aracılığıyla tanışmış falan insanlar ki ben bu bana tamamen görücü usulüymüş gibi geliyor. Öyle ve böyle çok gıcık olduğum bir durum ama aslında bir yerde bir mantığı var bence. Mantıklı bir şey.
Bak ne ortadan kalkabilir biliyor musun? Şimdi sen kendin birisiyle tanıştığın zaman sana yamuk yapma olasılığı daha yüksek. Neden? Çünkü eskiden olmuyordu. Bağlayıcılığı yok. Mahcup olacağı kimse yok. Birebir tanışmışsınız. Ben sana şimdi arkadaşımı tanıştırsam benim arkadaşım arada ben olduğum için sana daha özenli davranmak zorunda. Hani sen işte siz birbirinizden hoşlanmadığınız zaman da sen de aynı şekilde Nagihan tanıştırdı diyeceksin. En azından ne bileyim daha farklı davranacaksın. Takılıp bırakmayacaksın mesela. Çünkü diyeceksin ki o Nagihan ağzımı sıçar. Arada çünkü böyle bir sıkıntı var. Birisi tanıştırınca. Birebir tanışınca vurkaç olayları daha çok olabiliyor.
En azından daha dikkatli davranılabiliyor diyelim
daha
biz ona.
Daha özenli davranılabilir. Haliyle daha özenli davranınca ne olur? Bir yemeğe değil de 3 yemeğe çıkarsın. Daha çok şans verirsin. Zamanla da mecburen birbirine işte alışıp ilişkiye devam edebilirsin. Olmayacağı doldurabilirsin.
Daha çok birbirine şans verebilirsin. Evet. Hani dediğin gibi bir yemeğe çıkmak yerine belki 3 yemeğe çıkarsın. Birbirine daha uzun zaman tanıdığın için daha iyi tanıma şansı olabilir. O açıdan işte o referans olayı iyi bir şey aslında. Her ne kadar ben sevmesem de.
Ben de sevmiyorum beni. Nefret ederim.
Ama işte bak eski evliliklerin hepsine, görücü usulü olanların hepsine devam ediyorlar işte.
Evet, seks olmadan. arkadaş devam ediyorlar.
Şey kafası. Bak işte şunun anne babasına birbirlerini işte düğün gecesi görmüşler. 50 yıldır evliler.
Sonuç. Onu ben kabul etmiyorum canım. O yani kabul edilebilir bir şey değil canım. O kötü yani.
Yok tabii ki değil de hani genel olarak böyle bir görüş var ya.
Yok arkadaş. Yok yani. Mümkün değil ya.
Ne oldu, yine bir soluklanma arası mı verelim?
Evet.
Tamam, o zaman ne çalıyorduk şimdi? Ne yollamıştık? Grace miydi?
You Don't Own Me o zaman.
Onu dinliyoruz, sonra da geri dönüyoruz. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, if you don't know, she could never ever be a broker. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy. Never stay. Get bored of basic. No. She's the baddest, straight up vicious. Texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no. What? Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No. She's the one. Smoke with her until the. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Never borrow, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on.
no. You never met somebody like me before though.
Son artık, tamam bırakacağız, salacağız seni, gideceksin yani, merak etme. Sıkıldı ya, herkes bizden sıkıldı, parça parça şey, uzay mekiği gibi bölünerek azaldık yani.
Ama işte insanlar bizden sıkılınca uzaklaşabiliyorlar Serap, ya biz ne yapalım?
Ha, değil mi? Ben senden mesela sıkıldım, mecburum yani, partnerlik durumundan dolayı mecbur.
Nereye kaçabilirsin ki? Nereye kaçsan kendini götürüyorsun. Bir dakika, burada...
Oo, kendinle oldu, oo, bir anda kendi içine döndü o, evet.
Kendi iç hesaplaşmama dönüyorum. Şimdi vaktim bol tabii. Kendimi sorgulamaya, özüme dönmeye, duygularımla yüzleşmeye çok vaktim var. Çünkü yapacak başka bir şeyim yok.
Ama onu çok kaptırmasan sen o konuya, hani çok abartmasan acaba iyi mi olur?
Neyi?
Kendi iç hesaplaşmanı
mutlu
çok
bile
fazla. İyi tamam
bile.
İyi o zaman. Oh iyi.
Hey, neden bahsediyorduk ki?
Hiçbir şeyden bahsetmiyorduk. Boş ver.
Ben onu hep yapıyorum ya. Benim bu gevşekliğim nereden geliyor zannediyorsun? Yani insan kendisiyle dalga geçmezse hayatta kalamaz ki. Ben şey yapıyorum, mesela şimdi hiç doktora gitmedim psikiyatrik anlamda. Büyük bir ihtimalle bu yıl sonunda artık gitmem gerekecek ama düşünüyorum bazen, benim hayatım savunma mekanizmasıyla geçiyor. Yani şaka bir yana, geyik meyik yapıyoruz da yani yaşadığın hiçbir şeyi kolay atlatmıyorsun. Ama ben şimdi şu an mesela çok eğleniyorum, ediyorum. Hatta bir arkadaşım uyardı beni yani. O kadar rahat, hani fotoğraf falan paylaşıyorum ya, insanlar merak ediyor hani bir açıklama yapayım falan diye. Şimdi ben kendime telkin etmek, ayakta durmak açısından şakasını yapıyorum yani. İkinci Metin Şentürk olmama çok az kaldı. İnşallah gözüm açılırsa o hale gelmek istemiyorum. Ya ben çünkü moralimi yüksek tutmak zorundayım şu dönemde. Yıkılırsam toparlanamam. Ama bu dışarıya böyle gözükmüyor. Bir arkadaşım mesela şey, ben bu kadar ciddi olduğunu farkında değildim durumunun dedi. Dedim benim hatam. Çünkü aslında önemli bir şey değilmiş. Bak atlatıyorum, geçiyorum falan gibi gösteriyorum. Çünkü ayakta durmak zorundayım. Ama bu dışarıya öyle değil. Yani yaşadığının ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu insanlar anlamıyor. Yani şöyle özet geçersen, sağlığımdan oldum. Ne kadar daha sağlığımdan olacağım belli değil. Kaç ameliyat geçireceğim belli değil. İşimi kaybettim bu süre zarfında. Hayatım alt üst oldu. Şu an hiçbir şeyim yok. Eve kapanmış durumdayım yani. Evet, sosyalleşiyorum sağ olsun. Bana hayatımda destek olan bir sürü insan var. Ama dün mesela ben 35 yaşıma girdim yani. Dün benim doğum günümdü. Ve ben dişlerimi yaptırıyordum birkaç aydır. Hatta telmel taktırdım. Onun muhabbetini de programda yapmıştım yine. En son implantım da yapıldı. İşte onun takılması var. Bir de estetik dolgum yapılacaktı benim. Bir haftalık işim kalmıştı. Şeyi hesaplıyorum Hande. Doğum günüme Hollywood Smile falan modundayım. Bunları hesaplıyorum. Küt, gözü kaybettik. Ve şey oldum. Has siktir. Lan görebilecek miyim acaba doğum günümde? O kadar saçma bir şey ki, sen tamamen keyfine işte dişmiş yaptırıyorsun. Güzelliğime takmış durumdayım. Bırak görmeni kaybediyorsun. Gözüm görecek mi, onun hesabına giriyorsun. Nitekim göremedim. Ama işte bu kendine telkinler falan, gerçekten insanın kendisiyle yüz yüze gelmesi gerekiyor. Bunu da devamlı yapacaksın ki biraz da kendinle alay edeceksin ki hayatta kalabilesin. Çünkü çökersen o dibin sonu yok. Yok, gerçekten yok yani, gittikçe gidersin. Hangi birine üzüleyim? Hangi birine kafama takayım? Hayatta kalamayayım. Gideyim intihar edeyim o zaman yani, yaşayamam ki. Tamam, toparlanacak, geçecek, olacak, bu olacak. Bir şekilde telkin edip ayakta kalmak zorundasın. Şaka yapmak zorundasın. Dalga geçmek zorundasın. Yani işte.
Öyle ama şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi her şey yolunda giderken de kendine sürekli hani bunu telkin edip günün birinde başıma bir şey gelebilir moduyla yaşamak da aslında insanın modunu düşüren bir şey. Ve her şey yolunda giderken de aslında senin hayatının arka planında yolunda gitmeyen bir şeyler oluyor ve aslında sen belki de her şey yolundaymış gibi davranıyorsun. O yüzden bence
lazım.
Anı yaşamak iyi bir şey ya. Yani anı yaşayıp o anda her şey yolundaymış gibi davranmak, bilmiyorum, bence psikolojiyi rahatlatan bir şey. Hani gerçekten başına bir şey geldiği zaman zaten onunla yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Ve hani zaten onunla burun buruna geliyorsun, kaçmana olanak kalmıyor. O yüzden hani...
Ya olurlarsa yaşamak insana gereksiz bir sıkıntı yaşatır yani. O anda başına gelir, olursa olur, olmazsa zaten devam edersin yani. Hani şey durumu var mesela, ben annemle onun kavgasını da mesela zaman zaman hep yaşıyoruz. İşte ya başına bir şey gelirse bilmem ne falan, hani işte dışarı çıktığında. Onun başıma bir şey gelirse geldiğinde yaşarım yani. Hani sonuç itibariyle ben o evden adımımı bir adım attıktan sonra da benim kafama saksı da düşer, yaralanabilirim. İşte al, gördük gözümüzün önünde daha örnek var. Nagihan'da olduğu gibi de bir şey olabilir. Dışarıda otururken de bir yerde bir şeye denk gelebilir. Ama sırf hani böyle ya olursa ya bir şey olursa diye kendini kapatmanın da bir alemi yok. Dediğim gibi anı yaşarsın. O anda olur, olmaz hani. Hayatını ona göre çizersin, devam edersin.
Şey, ama Nagihan'ın demek istediğini anlıyorum. Şimdi o şu andaki durumunda hani her şey, yani her şey iyi gidiyor ama üzerine biraz belki de kapattı etrafındaki insanlar, o yüzden hani ne bileyim, arkadaşı demiş ya durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum diye. Çünkü sen yoluna devam etmek istiyorsun ve sürekli onunla ahva yaparak geçirmek istemiyorsun. Bence bu ya iyi bir şey yani, böyle devam etmen iyi bir şey.
Ya manevi olarak benim ayakta kalmam, iyileşme sürecinde gerçekten, şimdi bak doktorlar tabii ki sana fiziksel olarak tedavi uyguluyor ama moralin yüksek olması iyileşmende çok etkili. Ben bu yüzden kendimi düşürmemeye çalışıyorum. Ya hatta öyle şeylerden vazgeçiyorum ki şu an, öyle şeyleri yapmaktan. Çünkü hayal kırıklığına uğrarsam, kötü cevaplar alırsam yıkılacağımı bildiğim için bazı şeyleri yapmıyorum bile. Kendimde engellediğim şeyler de var. Sadece moralimi yüksek tutmaya odakladım ama bunu dışarı öyle bir yansıyor ki insanlar aslında ne kadar zor bir süreçten geçtiğimi çok ayırt edemiyor. Nagihan şaka yapıyor. Nagihan'ın keyfi yerinde.
Bu tamamen savunma mekanizması. İnsanın kendi psikolojisini ve kendi maneviyatını savunmak için kullandığı bir manevra aslında. Herkes bunu algılayamıyor.
Bir de kimse kimsenin içini bilemez ki yani. Tam ne kadar mesela hani sıkıntılı bir süreç yaşadığını anlatsa, ne kadar anlatsa da sen bir yere kadar anlayabilirsin zaten. Onu birebir yaşamadan hiçbir zaman bilemezsin.
Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. O da aynı açıyla düştüyse. Bak şimdi bu bile farklı bir şey yani.
Bir birinci kattan düşmek var, bir üçüncü kattan düşmek var hesabı.
Bir yere kadar. Şimdi ben hani benden kötü durumdakilerin halini anlayabilir miyim? Hayır, mümkün değil. Ben işte şey yapmaya çalışıyorum, yaşadığım süreci kendime en az zararla atlatmanın peşindeyim. Niye geldim ki ben? Ay, bir içimi dökesim varsa benim.
Evet, demek
galiba işte bir yandan da dert edinmişim. Ya işte moral önemli. Ha, kendini içine dönmekten bilmem ne, geyik yaparken ciddiye döndük.
Paylaşmak da önemli ya. Yani bunları anlatabiliyor, söyleyebiliyor olman da güzel bir şey. Çünkü çoğu insan paylaşmak istemiyor, saklıyor. Ya da karşıdaki insanın rahatsız olacağını düşünüp saklıyor. Ya da karşıdaki insanın dinlemek istemediğini düşünüyor. Çünkü ben hani zamanında böyle şeyler yaşadım. Ne bileyim, sıkıntılı olduğum dönemlerde bir şeyler... Ucundan
bu biraz da etrafındaki insanla alakalı değil mi ama? Hani...
İnsan dinlemek istemedi. Bu da kırıcı olabiliyor. İnsan, hani burada da bence savunma mekanizması devreye giriyor. Sen karşındaki insanın tepkisinden korkarak da bazen bazı şeyleri anlatmak istemiyorsun. Çünkü senden daha fazla tepki verebiliyor karşındaki insan. İnsan şöyle, ulan bunları yaşayan benim, sana ne oluyor diyesin geliyor böyle yani.
Ya da hani kendini çok acındırıyormuş gibi gözükmekten kaçınabilirsin, ondan dolayı da olabilir.
Ya her şey var. Bak bu şu süreçte ben yüzlerce insandan geri dönüş alıyorum. Biraz önce bahsediyordum ya, yani karşındaki insanın, az tanıyorsun çok tanıyorsun, o çok önemli değil ama insanların sana samimiyetle mi yaklaşıyorlar yoksa laf olsun diye, bak ben de seninle ilgilendim ha, bak geçmiş olsun dedim. Sen de bunu bil yani. Bak ben lütfettim ve sana geçmiş olsun dedim tavır var bir. Bana cevap ver, bana dön. Ya geçmiş olsun dileyip cevap bekleyen insanlar var yani mesela. Bana neden cevap vermedi? Çünkü narkozdaydım arkadaşım. Yani ben ameliyattayken sen bana geçmiş olsun diyorsun. Eyvallah, ben zaten alıyorum bunun hesabını da. Bana cevap vermedi. Ya hiç kimsenin şahsıyla ilgilenmiyorum şu süreçte. Buradan da ilanımdır yani. Keşke, desteğe minnettarım. Herkese de dönmeye çalışıyorum ama kimsenin şahsıyla bir problemim olabilir mi benim ya şu an? Zaten desteklerle ayakta duruyorum. Yani insanların şeyiyle, iyi niyeti, iyi dilekleriyle ayakta duruyorum. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyle bir şey düşünmem. Kendi canımdan başka bir derdim yok ki benim zaten. Bir yandan da bakıyorsun, bir tarafta da yine hiç tanımadığın insanlar o kadar samimi davranıyorlar ki. Ben mesela şeyi çok sorguladım. Ben dedim, ne iyi insanlar var. Bana öyle şeyler geldi ki, öyle telefonlar açıldı, öyle mesajlar geldi ki ben bunu akıl edip yapamazdım dedim. Gerçekten iyi bu insanlar ya. Bu kadar iyi nasıl olunabilir diye. Çok samimi, iyi yaklaşan, böyle destek olan, hani bana işte destek teklif eden insanlar oldu. Vay be dedim. Ya ben böyle iyi insanların olduğunu da bilmiyordum bir yandan. Bu tarz olaylar dünyaya bakışını değiştiriyor.
Tabii hayatına tanıyorsun böylelikle. Hani o senin ilk profilde söylediğin insan çok keskin egosu olan ve asla göz ardı edilmeyeceğini düşünen insan modeli. Hani o sana geçmiş olsun diyor ve mutlaka bir karşılık bekliyor senden. Hani karşılık vermemen gibi bir ihtimali zaten düşünemiyor. Ama öbür tarafta da hani karşılıksız bir şekilde sana bir şekilde yardım etmeye çalışan, belki bir iyiliğim dokunabilir diyen insan profili de var. İşte hepsini aynı sürecin içerisinde, yani başına böyle kötü bir şey geldiği zaman bunların hepsini aynı çatı altında bir anda görüyorsun. Hani kötü gün dostu denilen bir şey var ya, onu işte zaten başına kötü bir şey geldiği zaman gerçekten kimlerin aslında sana manevi anlamda yakın, kimlerin olmadığını anlıyorsun. Yani sana en yakın görünen insan bile hani o durumda
bir anda böyle 7 kat yabancı gibi olabiliyor. Yani benim başıma da geldi. İşte ben dedemin vefatında mesela benim için de çok büyük bir şey oldu, bir ayna oldu yani. Hani kimin gerçekten bana yakın olduğunu, kimin gerçekten hani öylesine yanımda olduğunu falan ayırt ettiğim bir dönemdi benim için de. Yani hani mesela işte ben her zaman geri geldiğinde ve sözünü ederim, Sakız'da tanıştığım o işte ekip arkadaşlardan, o oradaki arkadaşlar. O zaman 3 gün sadece beraber bir tatil yapmışız, gülüp eğlenmişiz. Dedemin vefat haberini aldı gibi kız ta nerelerden kalktı geldi falan hani. Ama 20 senedir yanımda olan arkadaşım o gün benim yanımda değildi mesela. Yani hani lan o zaman diyorsun, yani hani ne yaptın yani? Sen bu zamana kadar 20 sene biz beraber geçirmişiz. Sen bu kötü günümde benim yanımda olmayacaksan, bana destek vermeyeceksen, ben seni o zaman niye hayatını tutayım diye bir şey çiziyorsun kendine. Hani.
Evet, bir rota çiziyorsun. Öyle oluyor.
İnsan ayırt ediyorsun, insan tanıyorsun. Ve şey, bazı insanların da gerçekten ya şov yaparak yaşadığının falan farkına varıyorsun. Çok acayip bir şey. Evet. Senden de malanıyorlar.
Evet, o da var.
İşte yani bakın, böyle başkalarına gösteriyor. Ben Nagihan'la ne güzel ilgileniyorum. Ama yok öyle bir şey ha. Anlatıyor, 10 katını anlatıyor ama aslında beni aramamış bile. Bak ben onu ben biliyorum tabii ki. Ama insanlardan öyle bir duyuyorsun ki, aa falanca seninle şöyle ilgilenmiş, böyle ilgilenmiş. Hadi hadi.
Aa, gerçekten. Benim haberim yok bunda.
Ben o esnada işte demek ki nabız etkiliyorsa beni çok fark edememiş olabilirim. Her şeyin farkındayım. İşte insanların yanılgısı bu. Ben kaza anından beri bilincim açık. Kimin ne niyetle yaklaştığından her şeyin farkındayım. Ve böyle insan ayırt ettim. Hani işte gerçekten bu notları zamanında vermişim ama doğru notlar vermişim insanlara, onu da gördüm. Ve hiç kimseye de şeyim yok. Ya salla diyorum
şey
yani.
İşte, zaman içerisinde dediğim, biraz önce konuştuğumuz konu, insanlara kafanda aslında belli bir not biçiyorsun. Onlara tabii ki herkese eşit kulvarda da yani eşit şekilde davranıyorsun. Ama aşağı yukarı herkesin kafanda bir notu oluyor. Ve aslında senin başına bir şey geldiği zaman ya çok şaşırıyorsun, hiç beklemediğin insanlardan beklemediğin performanslar görüyorsun. Ya da hani senin verdiğin notun bile altında davranışlar sergileyince böyle şey oluyor insan. Vay be, yani bayağı hayal kırıklığına uğradım. Bu da mı böyle yaptı diyorsun. O çok şey işte, o anda insan silebiliyor. Ben hayatımda çok fazla insanı silmiş bir tip değilim. İşte diyorum ya, işte hümanistim, bilmem neyim, herkese eşit davranmaya çalışırım, herkese diyalog kurarım, hani insan ayırt etmem. Ama mesela annemin vefatında biz böyle bir şey yaşadık kız kardeşimle. Hani bizim evimizden gece gündüz çıkmayan insanlar annemin işte vefatından sonraki bir hafta, ki her gün ev kalabalıkta ve işte dua mua bir şeyler vardı, hiçbir ortada yoktu ve bu insanlar bizim evimizden çıkmıyordu. Hani akrabalarımızın falan bile dikkatini çekti. Bu şu senin evinden çıkmıyordu, niye yoklar diye sordular. Cevap vermeye utandım gerçekten. Ben de bilmiyorum dedim. Niye yoklar gerçekten ben de bilmiyorum. Çünkü hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. İşte orada biz bir defteri kapattık. Hani kardeşimle birlikte kapattık. Çünkü hani biz gerçekten böyle hani birbirine yakın kardeşleriz ve hep bir şeyleri birlikte üstesinden geldik. Gerçekten bir böyle 5-10 kişilik bir gruba resmen böyle bir sünger çektik ve dedik ki tamam, bu demek ki bu kitabı kapatma zamanı gelmiş.
Böyle olaylar güzel bir elek oluyor yani etrafındaki insanlar için. Kim nedir ne değildir güzel bir şekilde ayırt ediyorsun ve ona göre hani dediğin gibi hani arkanı dönüp artık o yokmuş gibi davranıp önüne ona göre bakıp dönüyorsun.
Bir yanda iyi bir şey de sünger çekebiliyorsun. Çünkü normalde o insanların üzerine mesela o kitabı kapatamıyorsun. Hep böyle bir açık sayfası kalıyor. Böyle bir şeyde kitabı kapatıyorsun ve diyorsun ki tamam artık yeni sayfa açmanın zamanı geldi.
Mesela durumu zaten oluyor. Mesela bende öyle olmuştu. Hani uzun süredir zaten bir hani bir kırılma noktası yaşanmıştı artık. Bir gidip git gel falan yaşanıyordu. Benim bahanem oldu yani. Onun o mevzuyu yaşadığım o olay benim için o bahane oldu. Zaten hani bir sürüncemedeydi. Kendi yüzünü de net bir şekilde göstermiş oldu ve hani dediğin gibi o tamam deyip artık onu attım arka tarafa yani.
Yani her şeyin çok sonsuza kadar sürdüğüne de aslında inanmıyorum. Bazı şeyler süreli oluyor. Mesela bazı arkadaşlıklar da gerçekten süreli oluyor. Mesela 3-5 yıl, 10 yıl, belki 20 yıl hani karşılıklı olarak insanlar birbirinden menfaat sağlıyor. Hani bu maddi anlamda falan değil, manevi anlamda birbirini kullanıyorsun. İki taraf da bence kullanıyor. Arkadaşlık böyle bir şey.
Ama öyle olmak zorunda.
Tabii tabii. Bence de manevi anlamda böyle olmak zorunda. Duygu alışverişi yapıyorsun çünkü. Ama hani tıkandığı zaman bitirilmez, asla bitirilmez de demiyorum. Eskiden böyle düşünüyordum. Hani çünkü sahip olduğum insanlara sıkı sıkıya tutunan ve böyle bırakmak istemeyen bir tip olduğum için. Ama 20 yıl sonra bile olsa bir yerde bir noktayı koydun mu, ha tamam diyorsun, artık bunun vadesi doldu ve hani birbirimizle, yani birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Artık bunu bitirsek de iki tarafta zarar görmeyecek.
Yani şey durum işte, hani alacağını alıyorsun. Sen de hep konuşuyoruz hani yani yeri geldiğinde. Alacağını alıyorsun ve sonrasında artık hani başka bir baktın ki bana bir faydası olmuyor. Yani hani gereksiz yere devam ettirmenin ne anlamı var gibi bir şey oluyor bu yani. Hani hiçbir şekilde sana bir şey katmıyorsa artık, onun yanında keyif almıyorsan ya da ne bileyim derdini paylaşırken hakikaten bir şey paylaşmış gibi hissetmiyorsan bitmiştir yani, tüketmişindir birçok şeyi. Hani nedir? Normal bir şekilde yollarını ayırırsın. Hadi bana eyvallah diyebilirsin. Yani sonrasında bir yerde karşılaştığında da kanlı bıçaklı olmadığın için zaten yüzüne bakmaya da şey vardır, halin vardır. Onda da bir sürü problem yaşamazsın. Öyle.
Yani benim bakış açım daha çok şey, birbirine katkı sağlayamıyorsan değil, birbirine zarar verdiğin noktada ben ancak kopabiliyorum. Diyorum ya, insanları rahat rahat bırakamıyorum çünkü ben. Böyle bir biriktirici tarafım var, böyle eticiyim ben çünkü, toplayıcı bir tipim. O yüzden hani biriktirmeyi sevdiğim için insan biriktirmeyi de seviyorum. Hani kötü bir şey değil bence, ben insanları seviyorum çünkü. Ama birbirine zarar verdiğin noktada artık hani tamam bunun vadesi doldu dediğim zaman aslında bu nokta oluyor yani. Birbirine zarar vermeye başladığın nokta oluyor. Hani onun öncesinde zorlanıyorum insanları bırakmakta yani.
Ya zor. İnsan bırakmak kolay olabilir mi ya? Bak mesela şu süreçte benim birininle 11 yıldır görüşmediğim, diğeriyle de yaklaşık 2 yıldır görüşmediğim iki en yakın arkadaşım vardı. Yani ikisiyle de ilişkim bitmişti bu süre zarfında. Şu olay olduğundan beri en çok desteği ikisinden gördüm diyebilirim. Bak bir sürü insan çok yanımda oldu. Hepsine minnettarım. Herkes gerçekten çok destek gösteriyor. Sabah işte arkadaşım, kulakları çınlasın ilgicim, çatalıyla yemek yediriyordu bana. Zayıfladın, yiyeceksin diye. Yani insanların böyle bir gözümün içine bakma durumu var. Tek gözüm de kaldı. Ama ya biri yanımda, fiziksel olarak da yanımda olabiliyordu. Elinden gelen her şeyi yaptı, yapmayabilirdi. Ama benim şüphem yoktu. Beni hiç şaşırtmadı yani. Ben de olsam onun aynısını yapardım. Hiç şaşırmadım. Ben şüphe etmedim onun bana tavrından yani. Biz başka sebeplerden görüşmüyor olabilirdik. Diğeri hakeza, o fiziksel olarak uzaklarımız 3400 kilometre var ama sabah akşam arıyor. Ve şey, ne yaptın, ne ettin? Şey değil bu, gösterdik değil ha. Ve biz konuşmuyoruz, düşün 11 yıldır tek kelimemiz yok. Devamlı durumumu merak ettiği için işte yüz yüze konuşabiliyormuşsun gibi kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Ve şeyi düşünüyorum yani, çoğu insan şaşırtmadı beni. Hani insan eliyorsun ama zaten ben de biliyordum bunun böyle davranacağını tavrındayım.
İşte biliyorsun da gene de hayal kırıklığına uğruyorsun yani. Hani keşke böyle çıkmasaydı diyorsun.
pek olmadı açıkçası. Benim hayal kırıklığım yok. Doğru tanımışım dedim. Çok az tanıdığım bir iki insandan bir şeyler bekledim ama hiç önemli insanlar değildi onlar. Sana bahsetmedim. Sonra söylerim kayıt dışı. Onlar da çok önemli. Hani çok tanıdığım çok önemli insanlar değil. Neyse. Ne diyeceğim Umut?
Şaşırmamışım dedim.
Şaşırmadım. Şaşırtmadılar.
Sağ olsunlar, Allah razı olsun diyeyim.
Allah razı olsun. İşte gitti. Gitti. İşte çok gevezenin sigarası olmadığı için çabuk sönemiyor. Ha bak, bunu da söylemişken arkadaşlar, sigarayı bırakın. Telkinle falan
gerçekten kamu
spotu geçiyorum. Şöyle geçeceğim. Bir yıl oldu sigarayı bırakalı. Ameliyatlardan ayılırken kendimle gurur duyduğum tek şey bu oldu. İyi ki bırakmışım diye. Çünkü narkozdan ayılırken yan odamda çığlık çığlığa nefes alamayan insanlar duydum. Gerçekten çok korkunç. Ben çok rahat atlattım Allah'a şükür. Ben narkozdan çok korkuyordum çünkü. Her ikisi de narkozluydu. Genel anestezi oldu. Çok rahat uyandım. Ki narkozun her türlü sıkıntısı var. Her türlü çok sıkıntılı bir şey narkozdan uyanmak, almak ama emin olun sigara, nefes alamıyorsunuz. Yani o insanların çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Ya Allah kimseye göstermesin. Kimse böyle kazalar falan geçirmesin. Tabii ki temennimiz o ama sigarayı bırakmak lazım. Ben kurtuldum, inşallah siz de kurtulursunuz. Kamu spotu.
Dın dın sigarayı bırak.
Kamu spotu. Sigarayı bırakın.
O zaman ben yakayım bir tane.
Yakma yakma.
Arkadaşlar sigarayı bırakın, pro için dermişim. Var ya öyle. Ben ama sigarayı bıraktım.
Pro bile daha sağlıklı ya. Niye ben sigarayı bıraktım bir süre?
Niye günde bir tane içebiliyorsun diye mi?
Hayır hayır. Pro'nun tütününü özel işlemlerden geçiyor. Yıkıyorlar ediyorlar ya. Sigaranın şarapta içindeki... Ya, kimini şarapta bekletiyor, ötekini viskiyle yıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Özel prolar şeyler var. Bir süre sigarlarla idare ettim. Ama sonrasında onu da bırakıyorsun. Elektronik sigaraymış şeymiş. Buradan elektronik sigarayı da direten Ümit Beylere de seslenmek istiyorum. Ümit abi, olmayacak o iş. Dövecek beni var ya. Çünkü bu ne dedim, elektronik sigara. Bu iş böyle olmaz. Ukalalığını yapabiliyorum ya. Herkese böyle ezik muamele edersin. Ezik ezik sigara mı içiyorsunuz?
Şey, elektronik sigara içip normal sigaradan daha çok içen insanlar var ya öyle.
Hani sürekli elinde yani. Hani 7-24 onunla takılır hale geliyorlar bir süre sonra.
Bir çocuk, kuzenimin arkadaşı. İşte araştırmış etmiş falan, elektronik sigara daha az zararlı diye elektronik sigaraya geçmiş ama yanında şarj cihazı taşıyor. Yani bu power bankler var ya, onlardan taşıyor cihazı şarj edebilmek için.
Ne kadar çok tüketiyorsa.
Hani katak halinde çünkü şey, şarj biterse kalacak diye.
Benim eski sevgilim de bir süre kullandı elektronik sigara, sonra pro'ya döndü o.
Her şeyimiz elektriğine bağlı. Power banksız yaşanamıyor artık yani İstanbul'da ya da.
Yakında kendimize şey de takacağız.
Bence de. Çipli falan olacağız yakında.
Biz o günleri görmeyiz, yok ya. Daha çok var o
artık
zamanlar.
Artık bizim çocuklarımızın çocukları.
Torunlarımıza inşallah.
Hep şey diyorlar ya hani böyle, 30 yıl sonra cep telefonu kalmayacak. Kulağımızın arkasına bir çip takacağız. Herkes telefonu orada. Ay direkt şunu düşünüyorum. Ay radyasyondan kesin 15 yılda ölürüz diye düşünüyorum. Benim kafa hep orada yani. Hep o radyasyon geliyor aklıma.
Baktığın zaman niye cep telefonunu elimizden kulağımızdan düşürmüyoruz? Var ki bunlarda radyasyon. Var yani, zaten alıyorsun. 35 yıl daha yaşayacak mıyım sanmıyorum.
Belli olmaz.
Sen gene öyle şartlama kendini, belli olmaz. Benim 100 yaşında bir babaannem var mesela. Maşallah var zaten. Aklıyla ilgili problemler var.
Benim anneannemin annesi de hala yaşıyor. Ve kadın 90 küsürler falan, 98 ya da 100 falan da olmuştur herhalde yani, bilmiyorum artık. Belli bir yaş, belli bir süreden sonra o yaşı hesaplayamaz hale geliyorsun çünkü. Ve şey yani hani benden daha hızlı yürür. Okuma yazması falan yok ama sabah ezanıyla kalkar abi, direkt gider hizmetlere gider. İşte ne bileyim, kapı kapı dolaşır, her yere gider. Önceden trene atlar giderdi yani. Kadının okuma yazması yok ama baktığında.
Ezbere.
Ezbere, daha şey. Onu bir yere bir kere götür. O hemen aklına kazır, neye benziyor şekli. Ha, otobüsün numarası buna benziyor, tamam der. Onu atlar gider, hiç şey yapmaz yani. Hani korkusu da yok. Cahil cesareti midir artık, nedir bilmiyorum ama.
Kuzen, bizim bir akraba var uzakta. Kaç yaşında o da? 96 mı ne? Kuzen anlatıyor. Şey diyormuş. Onun annesi var. Yani bunlar kardeşler falan, yakın yaşları. Ay bu sene çok ağrım var falan diyormuş. Böyle bakıyorum diyor. Ben diyor.
96'lı.
Tabii tabii. Bir şikayet ediyor. Ay bu sene çok ağrım var falan. 96 yaşında kadın. Bu sene ağrım var falan demiş. Kuzen de demiş ki yani 29 yaşındayım. Kaç tane ameliyat geçirdim. Kadın ağrım var diye şikayet ediyor. Bir ağrıma gitti diyor. Hayır, ağrıları varmış. O da herhalde romatizmal ağrısı falan var. Kadın şükredane. 96 yaşında. Başı ağrımamış tabii. Şey yani şanslı insanlar demek. Genetikleri sağlam.
Genler sağlam olunca gerisi yalan bence yani.
Ben 16 yaşımdan beri hastalık çektiğim için böyle şeylere çok yabancıyım yani. Migren, böbrek, o, bu, her şeyi bilir. Şükürler olsun ya Rabbim. Acı işin yükseliyor mu bir yerden sonra? Alışıyorsun. İyi de bir şey. Bilmem, kötü bir şey mi acaba?
Çok iyi bir şey değil ya. Çok acı işin yüksek olması çok iyi bir şey. Benim ağrı işim yüksek sanırım. Yani öyle olduğunu söylüyordu doktorlar. Bilmiyorum. Çok iyi bir şey değil ya. Ağrıyı hissedemediğin için böyle ağrı şokuna girip bayılıyorsun falan. Çok iyi olmuyor yani. Hissetmek başka daha iyi şey bence. Hissedince önlemini alabiliyorsun çünkü.
Benim ya ben hissediyorum Ertuğrul da dayanıklıyımdır. Ama şimdi son günlerde çok dayanıklı davranmadığımın farkındayım.
Ama her durum kendi içerisinde değerlendirmeli bence. Şu andaki durumda daha hassas olabilirsin. Normalde yüksektir, şu anda daha hassassındır. O şey yani her durumun kendine ayrı bir
metabolizma var bir de. Sana nasıl ağrının, nasıl acının, nasıl yansıdığıyla da ilgili bir şey. Ay neyse, aman ne kadar iç karartıcı şeyler.
Yani son düzlükte yani bu da olmadı bence.
Bir sonraki programda sadece sevişmeli, çiçekli, böcekli olsun lütfen Serap.
Bir dahaki programda Oscar'ları konuşursunuz artık.
Aa ne zaman onlar? Bak izleyebilirim ha. Ama ne izleyeceğim be? Bir düşündüm de sonra vazgeçtim. Ben filmleri izleyeyim gene. Zaten film dizi izlemekten başka bir şey yapamıyorum. Kitap okuyamıyorum çünkü.
Sanat köşesini yapalım mı o zaman? Var mı böyle tavsiye edebileceğin yeni bir dizi, film, tiyatro?
Yeni bir dizi var. Tabu. Ne o? Avustralyalı mı, İngiliz mi ne bir çocuk adam var. Hemen söyleyeceğim, adını şu an gelmiyor.
Sen bulana kadar senin var mı anne?
Yok. Yani ben Karman Çorman bu aralar her şeyi izliyorum çünkü. Film de izliyorum, dizi de izliyorum.
Hani Pesincir'i izledim. İzlediniz mi Pesincir'i?
Ben onu daha izlemedim ya.
Benim de hoşuma gitti. Son zamanlarda zaten fantastik filmleri, özellikle uzayla ilgili olan filmleri daha gerçeğe yakın yapıyorlar. Çok böyle hani Star Wars ayarında değil ya da Star Trek kadar hani uçuk kaçık değil ama daha gerçeğe yakın şeyler yapıyorlar.
Muhteşem değil ama güzel bir seyirlik olmuş. Hani ben onu bekliyordum. Bir de şeyi, neydi öteki? Arrival. Arrival. Ay telaffuzum.
Onu da
beğendim.
Seyrettim. Aynen, o da dediğim segmentte bir film bence. Evet. Fantastik bir film ama daha insani yönü daha kuvvetli. İşte onun çok böyle abuk sabuk hani bir fantezi dünyası değil, daha olabilecek şeyler.
Bayağı bir hani altında yatan bir felsefe vardı onun yani. Şey, çok boş bir film değildi. Hatta ben bir kere daha izlemeyi düşünüyorum onu, hani bayağı tam bir yorumlayabilmek için.
O biraz daha nasıl diyeyim?
Daha durağan bir film.
Durağan ve şey dramatik bir film.
Evet.
Daha dram. Passenger daha renkli, hani daha eğlenceli gibi gözüküyor. Aslında çok ağır, çok ağlak bir film. Eğer alabilirsen o enerjiyi, ben şimdi şu dönemde o filmi izlediğim için çok etkilendim. Kişinin yalnızlığıyla, iç hesaplaşmasıyla ilgili çok evet. ağır şeyleri var. Ama baktığın zaman hoş bir seyirlik olarak bakıyorsun ki Jennifer'ı sevmem biliyorum.
Ben daha izlemedim, o yüzden çok spoiler vermesene.
Ben hiç Jennifer antifanı.
Ay evet ya, hiç sevmiyorum o kızı ya. Hiç sevmiyorum, sevemedim. Tabuyu buldum bu arada. Tom Hardy oynuyor. Bu da fantastik. Geçmişte geçiyor ama ne olduğu da şey biraz karışık. Daha 3. bölümdeyim. Zaten 5 bölümü var. Yeni dizi 2017. Güzel, izlenebilir. Suits başladı zaten. Takip edenler biliyorlardır. Ara vermişti, devam ediyor. Ötekileri izliyoruz yani.
Başka, ben şimdi Walking Dead'i bekliyorum. Yarın
ben Walking Dead'i hiç izlemedim bu sezon bu arada.
Ben ondan bayağı bir koptum ya. Ben 3. sezondan sonra bir koptum
3.
yani.
Sezon, yani hatta 4. sezon çok başarılı değil ama 5-6 bayağı, hele 6. sezon bayağı efsane. 7. sezon da çok dehşet başladı. O yüzden şimdi ara sezonu yarın bitiyor. Onu bekliyorum sabırsızlıkla ben de.
Ya böyle bir ondan bir koptum ben. Sonra toparlayamadım, seyredemedim. Bir ara X-Files başladı diye tekrar bir sevinmiştim. Meğerse o çok kısa bir göndermeymiş eski X-Files'lara. 5-6 bölümlük bir şey yaptılar ve bitirdiler.
Güzel değil dedi birileri. Böyle bir hevesim kaçtı benim bunda.
Ya işte X-Files'in eski bölümlerine bir saygı duruşu yapmışlar açıkçası. Böyle 5-6 bölümlük kısa bir dizi gibi yapmışlar ve hani noktayı koymuşlar artık. Bitti burada.
Konu bitti.
Konu bitti.
Şey bir de var. Sense8 hani bir sezon bir yayınlanmıştı. İkinci sezonu bekliyorduk bayağıdır. Hayır, başladı da şey, 2 saatlik bir bölüm vermişler sadece. Haziran'da yeni bölümler geliyor. Bir de o var.
Şeyi izledim bu arada. Gizli Dosyalar deyince Hatun oynuyor. The Fall, Düşüş diye bir BBC'nin İngiliz dizisi var. 3 sezon, böyle bir sezonu 5 bölüm, diğerleri 6'şar bölüm zaten. Değişik bir dizi. Yani çok ağır bir İrlanda aksanı, onu da sordum, öğrendim çünkü. Bunlar niye böyle acayip konuşuyorlar diye. İngilizce konuşuyorlar ama nasıl bir, hep soru sorar gibi. Yani şey...
Tonlaması mı o şekilde?
Evet. Yani sana diyor ki, oraya gittim. Ya böyle uzata uzata böyle bir tuhaf bir tonlamaları var yani. Bu ne dedim ya? Niye bunlara bir soru soruyormuş gibi konuşuyor? Meğer İrlanda yakınmış, Belfast bölgesi. Orada geçiyor dizi. İrlanda aksanıymış bu. Biraz ağdalı, kulağa tırmalayan bir şey durumu var. Böyle kasvetli bir dizi. Zaten bir seri katil hikayesi. Spoiler falan değil. Bu zaten ilk bölümden belli yani. Yalnız yakışıklı bir seri katil olduğu için böyle bir ezber bozan, gereksiz, kafa karıştırıcı bir durumu var. O hoş olmamış yani. Ama 3 sezon bitiyor. Yani açıp izlenebilir. Güzel dizi, değişik. Değişik yani. Onu izledim, bitirdim o arada.
Şu Hülor muydu? Şey, Doktor House'da oynayan adamın bir yeni bu sezon başlayan bir dizisi vardı.
Change.
Evet. Seyrettin mi? Ben seyrettim. Bir 4-5 bölüm falan, yani ilk bölümlerini bir 3-4 bölüm falan seyrettim.
Bir dizi falan gibi bir şeydi. Çünkü sonlandı, nihayet erdi yani.
Öyle mi?
Devam edecek mi bilmiyorum ama mevcut hikayeyi sonlandırdılar.
Yani işte ben bir 3-4 bölüm seyrettim. Sonra bir orada kopukluk oldu. Hani iş güç falan fazla şey yapamadım. Ama yani evet, sonlanacak gibi duruyordu. Çünkü böyle bir karanlığa doğru giden bir tarafı vardı o dizinin. Hani bir tarafı çok karanlık aslında. Enteresan da, hani o seyredilebilir bu sezon.
Şeydi, her sezonda ayrı bir hikaye anlatılıyor olabilir. Şeyde de öyleydi ya.
Çok uygun değil ama o. O çok uygun değil. Şey, son dönemdeki dizilerde hep, bak hep değil belki, ya da biz fark etmiyorduk. Karakterlerin insani taraflarıyla ilgili bir durum söz konusu. Yani seni kendine dönmeye teşvik eden bir durum var. Bölümün başında da bahsettiğimiz gibi. Kendisinde hani işte karakterler hep gri artık. İyi kötü diye bir şey yok. Ben bunu doğru buluyorum ama, çünkü böyledir. Mutlak kötü, mutlak yanlış ya da mutlak doğru diye bir şey yok. Herkesin yanlışları da vardır, doğruları da vardır. O yüzden hoşuma gidiyor benim bu tarz diziler. Karanlık tarafları olması işte güzel bir şey.
Karanlık, evet var. Şey, geçen sezon bir baktığım bir dizi vardı. Masters of Sex diye bir dizi var. Seyrettin mi?
Tabii,
bu dünya üzerinde işte seksle ilgili ilk araştırmaları yapan doktorun hayatını anlatıyor. Şu anda 3. sezonu oynuyor sanırım. 3 ya da belki
5 ara verdi Kasım'dan beri, yeni bölüm gelmedi.
Ben çünkü 2. sezonun başında gene onu bir ara verdim, böyle bir bayağıdır seyretmiyorum. Hani geçen sezon merak edip böyle ilk sezonla 2. sezonun ortasına kadar seyrettim. O enteresan bir dizi. Hani dünya üzerinde çok tabu olan bir dönemde hani bu araştırmaları yapan doktor ve onun asistanıyla ilgili
aslında,
hani
ikisi beraber yürütüyorlar araştırmayı. Evet. Zaten kadının hani asistan olarak görülmesi de irdeleniyor. Evet. Ama bir yerde
zaten
tabii çığırından çıkmış
hiçbir
durumda.
Evet, sanırım öyle bir durum var. İşte ben 2. sezonun ortasına kadar seyrettiğim için o da işte kadınların hani hiçbir söz hakkının doğru dürüst olmadığı, hani Amerika'da bile bir dönemde bir kadın asistanın öne yak olduğu bir seks üzerine çalışma. Enteresan bir dizi ama belli bir yerden sonra cırından çıkmış olabilir. Ben seyredemedim hepsini.
İlişkileri tamamen ütopik yani, varsayım üzerine.
Evet.
Sonrasında tamam, tarihsel kaynaklar var. Yakın zamanda öldüler zaten. Ben baktım, merak edip bakıyorum. Gerçek hayat hikayesi olduğu zaman falan. Ama ya şey gibi bu. bir yerde esinleniyorsun. İşte bir Hande karakteri var, tarihte yaşamış, bakıyorsun evet hayatıyla ilgili notlar var ama onun bireylerle kişisel ilişkisi ne, bu tamamen farazi oluyor, uydurma yani. O çok net değil.
Film bu aralar seyrettiğiniz var mı, enteresan bir şeyler?
Ben bu ara Leylekleri izledim. Animasyon, eğlenceli, Leylekleri izleyebilirsiniz. Şeyi, Ters Yüz'ü söylemiştik değil mi? Inside Out. O bayağı oldu. O 2015'in filmi. O da animasyon filmi diyorum. Çok eğlenceliydi. Hani şey vardı ya, beyin kontrol ediyorlar falan.
Evet, çok
Ters Yüz çok güzel bir... Yani çocukların da izleyebileceği bir animasyon. Leylekler de öyle ama Leylekler çocukların biraz kafasını karıştırabilir. Yani sorularına cevap verebilecek ebeveyn varsa buyursun, seyrettirsin.
Ben en son geçen gün Hacksaw Ridge'i seyrettim. O da gerçek hayat hikayesine alıntı. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyorlar. Hatta filmin sonunda gerçekte bu işte filmin baş kahramanı olan adamla yapılmış röportajlar var. Adam sanırım 2006'da ölmüş. Onunla ilgili geçmişte yapılan hani bölümleri koymuşlar. O da enteresandı. Yani hani aslında kendisine inanılmayan, başaramayacağını düşündüğün güçsüz karakterde bir insanın neler başardığını gösteren enteresan bir film. Böyle hani çok dramatik değil ama insanın böyle hani bir tüylerini diken diken edip böyle ya bak insanlar tek başına da olsa neler başarabiliyor diyebileceğim bir film. Onu önerebilirim. Enteresan. Zaten Oscar'a da aday şu anda.
Adaylara falan bakmadım. Öyle önüme gelen zaten yeni filmleri izliyorum. Şimdi film ve dizi izlemekten başka hiçbir şey yapamadığım için Sully'yi izledim. Tom Hanks'in filmi. 2016 yapımı sanırım.
Evet.
O da bir pilotun gerçek olay, birebir gerçek, onun canlandırması ve işte kahraman olarak bir uçak dolusu insanı kurtarıyor falan. Güzel bir otobiyografi olmuş. Birebir. Ben zaten Tom Hanks'i çok seviyorum. Terminal'i ben arada açar açar izlerim. Hep çok evet, hoşuma gider. Terminal evet. Çok bir... Ya böyle içim acır onu izlerken yani o...
Hele şu şey işte duvar ustası falan hani evet, o adam evet, tamirat işleri yapıyor ve orada inanılmaz böyle 5000 dolar falan kazanıyor. Böyle paralar kazanmaya başlayıp eline para verildikçe şaşırıyor ya o surat ifadesi falan.
Çünkü
çok severim yani.
Ben Tom Hanks'i seviyorum ya.
Ama yani o zaten tartışmasız dünyada top aktörlerden bir tanesi.
En ufak bir tartışmaya açık değil yani onun oyunculuğu.
Evet.
O zaman böyle. Bu haftalık da bu kadar mı?
Yeter artık. Artık yeter.
Gidelim artık. Hava da soğuk zaten. Ayaklarım üşümeye başladı yine.
Benim de ayaklarım üşüdü.
Yarına kar yağar mı acaba?
Bugün de yağdı ki yarına yağsın. Ha.
Bir i̇şte, anda bir bastırdı tipi oldu her yer bembeyaz oldu.
Bir anda böyle bir yağsa da yarın beyaz kalksak.
Yağmasın işte.
Yağmasın. Vallahi ben artık çok sıkıldım. Hande üşümekten ya, yoruldum kat kat giyinmekten. Bıktım vallahi.
Bir Eylül-Ekim olsun. Başka bir şey olmasın. Tamam Şubat olurmuş gibi yapabilir. Doğum
Nisan Mayıs olur. Nisan Mayıs olur.
Ağustos olsun. Ben yaz çocuğuyum. Bana hep Ağustos olsun.
Ben Nisan'la Ekim arası benim için ideal. Nisan-Ekim arası olabilir her daim.
Ben sadece Eylül-Ekim istiyorum. Yani buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Kim ilgileniyorsa, Miku'cum, canım. Eylül-Ekim'e sabit diyoruz.
Hangi şarkıyla veda ediyorduk?
Ha, benimkiyle mi?
O zaman dedim ülkeyi şöyle bir taşısak da ekvatora doğru bir yaklaşsak.
Bilemedim.
Ülkeyi taşıyalım beyler hesabı.
Onunla ilgili bir tane caps vardı, görmüş müydün? Direkt şey tam da böyle uyuyor böyle hani Türkiye sınırları.
Ha, şuraya uyuyor demiş. Ben değil mi? Hatırlıyorum onu. Tam buraya sığıyoruz abi.
Bence de sığdığımız bir yere ülkeyi taşıyabiliriz yani. Doğalgaz parasından yırtmış oluruz böylelikle.
Aretha Franklin'den What I Did For Love. Yani ne diyor?
Diyor aşk ki, için ne yapabilir, ne yaptın, neler yaptın mı?
Ne yaptın? Bana ne yaptın?
Bugün aşk için ne yaptın?
Bugün ne yaptın diyor.
Bugün manita için ne yaptın?
Sen ne yaptın hiç?
Kurdum, kafamda kurdum.
Kafasında kurdu, planladı. Bir...
Burada bağlama giriyor.
Bağlama giriyor burada.
O zaman son sözlerimizi alalım. Bir veda alalım senden anneciğim.
O zaman hoşça kalın diyorum. Herkes iyi ve sağlıklı kalsın.
Güç sizinle olsun. Sağ ol canım benim. Şey geldin, ettin. konuk oldum. O kadar burada.
Çok teşekkür ederim.
Sahne beni konuk ettiğiniz için. Sahne korkumu yendim şu anda. Artık titremiyorum.
Artık bundan sonra alır yürürsün sen. Tabii. Alırım telif melif, alırım komisyonumu. Haydi hoşça kalın.
Herkesi yaptılar.
Today goodbye. The sweetness and the sorrow. We did what we had to do. And I can't regret what I did for love. The gift was ours to borrow. It's as if we always knew. But I won't forget what I did for love.